Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, malumunuz Zilhicce ayına girmiş olduk. Zilhicce ayının ilk 10 günü dinimiz açısından, Müslümanlar açısından ne anlam ifade ediyor? Bununla başlayalım efendim. Buyurun.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamdü senalar olsun. Güzel mevsimlerden birine daha bizleri eriştirdi. Zilhicce ayı, hac ayları zaten başlı başına mübarek aylar. Özellikle de Zilhicce ayı, Zilhicce ayının ilk 10 günü. İçerisinde Arefe gününün de olduğu muazzam zaman dilimi, Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve ashabının bu vakitleri çok iyi değerlendirdiklerini biliyoruz. Envai türlü ibadetleri bu dönemde yaptıklarını biliyoruz. Cenab-ı Allah bazen mevsimlere, bazen yerlere böyle müstesna değerler atfediyor. Onlara yemin ediyor. Cenab-ı Allah belli malum günler diye hac günlerini, hac aylarını zikrediyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve yine Fecr suresinde vel fecr ve leyalin aşır, 10 güne, 10 geceye yemin olsun, 10 günün gecelerine yemin olsun diyor. Tefsir alimlerimiz bu Fecr suresinde geçen 10 geceyi Zilhicce'nin ilk 10 günü olarak genelde anlamışlar. Ve bu günlerin kıymetini bilmek lazım geldiğini bizlere ifade etmişler. Dolayısıyla bu günleri değerlendirmek lazım. Bu günleri bir hac heyecanıyla değerlendirmek lazım. Kurban heyecanıyla değerlendirmek lazım. Biliyorsunuz kendilerine hac nasip olanlar Mekke-i Mükerreme'de ve Mekke-i Mükerreme'deki farklı menasik bölgelerinde, işte Arafat'ta, Müzdelife'de, Cemarat bölgesinde, Mina'da ibadetlerde bulunuyorlar. Ama yine bu dönemde kurban bayramı söz konusu olduğu için bir de tatlı kurban telaşı var. Dolayısıyla Zilhicce ayının girmesiyle beraber bir yandan hac mevsimi başlıyor. Haçta olanların ona göre bir takım yoğun ibadetle geçen hayatları söz konusu. Diğer tarafta da Müslümanların kurban dönemi. Bu noktada da imkanı olanların kurban kesmek için bir hareket içerisinde olmaları gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugünlerde kurban keseceklerin tırnaklarını kesmemelerini, efendim kıllarını düşürmemelerini, kesmemelerini tavsiye ediyor. Çünkü kestiğimiz kurbanlar bizim bütün azalarımızın cehennemden kurtulmasına vesile olacak inşallah. Azad olmasına vesile olacak. Bu yönüyle işte kesilmiş tırnağa varıncaya kadar Cenab-ı Allah'a bizi azat etmesi için dua edebileceğimiz böyle bir muazzam mevsime giriyoruz. Hac ibadeti ve beraberinde kurban ibadeti İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Hacer Validemizin hatıralarıyla dolu bir ibadet. Bu noktada ister haçta olan kardeşlerimiz olsun, ister haç nasip olmamış olan kendi bölgelerinde bulunan kardeşlerimiz olsun, bu hatıraları yoğun olarak yaşamalılar. O hatıralardan kendilerine ibret çıkartmalılar. Nasıl bir teslimiyet? İbrahim Aleyhisselam'ınki nasıl bir teslimiyet? İsmail Aleyhisselam'ınki nasıl bir teslimiyet? Hacer Validemizinki nasıl bir teslimiyet? Yani Hacer Validemizin teslimiyeti olağanüstü bir teslimiyet ki Cenab-ı Allah kıyamete kadar o hatırayı canlandırıyor. Ve ümmeti Muhammed'in hacıları onun yaptığı hareketleri tekrar ederek muazzam bir hatırlama seansı yaşıyorlar. Hele de her defasında böyle insan zihninin alamayacağı muazzam bir kadir şinaslık. Yani Hacer Validemiz İbrahim Aleyhisselam kendisini bir ekinin olmadığı, bitkinin olmadığı kurak bir yere, ağaçsız, ekinsiz, gölgesiz bir yere bıraktığında yanında herhalde birkaç günlük bir hurma var, birkaç günlük bir su var. Ama bunlar bitince, oğlu İsmail ağlamaya başlayınca belki bir kervan alameti görürüm diye hemen yanındaki iki tepeden bir oraya bir buraya koşuyor. Koşarken bir yandan da oğlunu gözleriyle dikkatli bir şekilde süzüyor. Çünkü yırtıcı hayvan olabilir, kuş gelip alabilir. Bir noktaya geliyor, orası biraz çukur nokta. Oraya geldiğinde çocuğunu, İsmail Aleyhisselam'ı göremiyor. Bakın bu kadar ince bir detaya varıncaya kadar. Orada koşuyor Hacer validemiz. Cenab-ı Allah bütün ümmeti Muhammed'i şimdi iki yeşil direk arasıyla belirlenen o yerde koşturuyor. Niye? Hacer koştu diyor, siz de koşun. Bu nasıl bir kadir şinaslık? Yani Hacer kim? Belki de siyahi, köle bir kadın. Hacer validemiz Sara anamıza hediye ediliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi. İbrahim Aleyhisselam'a Sara validemiz o cariyeyi hediye ediyor. Ve ondan İsmail Aleyhisselam dünyaya geliyor. Sonra daha bebek, süt bebeği olan İsmail ile Hacer'i alıyor ve getiriyor. Issız bir noktaya bırakıyor. Ekinin olmadığı, gölgenin olmadığı, kimsenin olmadığı bir noktaya bırakıyor ve ayrılıyor. Hacer validemiz, İbrahim diyor, sana bizi buraya bırakmamızı Allah mı emretti? Evet deyince orada her şey bitiyor. Şimdi oradan bugünün hanımlarına gelip baktığımızda ağzına kadar dolu dolaplara rağmen evde hiçbir şey yok naralarıyla çınlayan dört duvarları düşünün. Dolayısıyla yani İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hacer validemizin tevekkülü nasıl bir tevekkülse, bütün kıyamete kadar örnek olması için Cenab-ı Allah ümmeti Muhammed'i akın akın hacca, bu hatıraları yeniden yeniden yaşamaya çağırıyor. Gidemeyenler hayıflanıyorlar, 10 yıldır 20 yıldır kuraya giriyorum, gidemiyorum diye. Halbuki gidemeyenlerin de, bizlerin de, geride kalanların da o hatırayı burada yaşayabilecek imkanımız var. Erkekler İbrahim Aleyhisselam'ı, hanımlar Hacer validemizi, Allah emretti mi gerisine bakmadan ıpıssız bir çölün ortasına çoluğunu çocuğunu bırakabilecek kadar dirayetli bir imanı Allah bizden istiyor İbrahim gibi. Allah emretti mi çoluğu çocuğuyla beraber ıssız bir yerde kocasını bekleyecek bir imanı Hacer'den istediği gibi hanımlarımızdan istiyor ve İsmail Aleyhisselam'ın o daha sabi, daha sonra bülü çağına ermek üzere de kurbanla imtihan olunan İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti, bu muazzam bir hatıra. Dolayısıyla bu günleri bu hatıralarla yaşamak lazım. Elimizden geldiği kadar oruçlu geçirmeye çalışmak lazım bu günleri. Bol bol Kur'an tilaveti yapmak lazım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e salatü selam okumak lazım. Ama özellikle de Arafe gününü çok iyi değerlendirmek lazım. Özellikle de Arafe gününün ikindi namazından sonraki kısmını muhakkak çok iyi değerlendirmek lazım. Yani orada mümkün mertebe Allah'tan neler isteyeceğimizi isteyerek, elimizde tutarak, herkesin bir derdi var, herkesin bir sıkıntısı var. Kiminin maddi, kiminin manevi. Herkesin Allah'tan isteyecek bir şeyleri var. Allah'tan isteyebilmek, Allah'a dua edebilmek zaten başlı başına büyük bir kulluk. Cenab-ı Allah sizin Allah'a kalkan elleriniz, ona dua eden dilleriniz olmasa, sizin duanız olmasa ne işe yararsınız diyor. Yani adam yerine, insan yerine konulmazsınız. Bir değeriniz olmaz. Bir insanın değeri Allah'a yaptığı duayla ölçülür. Onun için bu duaları biriktirmek lazım. Unuturum diye listelemek lazım. Ve bu listeleri çıkartıp özellikle de Arafe günü ikindi namazından sonra bunları teker teker dile getirerek yalvara yakara Allah'tan istemek lazım. Çünkü Cenab-ı Allah bu zaman diliminde Arafat'ta yapılan duaların hürmetine bütün ümmeti Muhammed'e kapıları açıyor. Binaenaleyh bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Bugünlerin kıymetini bilmek lazım. Bugünlerde bol bol tasadduk, sadaka yapmak lazım. Ama unutmamak lazım ki en büyük sadaka dertli olan, ızdıraplı olan bir gönle merhem olabilmek, sıkıntısı olan bir Müslümanın sıkıntısını giderebilmek. Bu yönüyle elimizdeki bu günler hakikaten çok değerli, çok muazzam günler. Bu günlerin kıymetini bilmeye çalışmak lazım. Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak eylesin. Evet, yani bir hafta sonra bugün bayramı idrak etmiş olacağız. Kurban telaşımız olmuş olacak. Dolayısıyla kurbana yönelik hazırlıklarımızı yapmamız lazım. Kurbanı eskiden ben çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Bahçeye koyardık, çocuk severdik onu. Şimdi de kendimiz belki burada kesme imkanımız olmayabilir. Belki yurt dışına gönderiyoruz. Veya işte farklı bir organizasyonla kesim yapıyoruz. Ama eldeki imkanlar çerçevesinde mutlak surette çoluğumuzu çocuğumuzu alalım, kurban pazarlarına çıkalım. Orada çocuklarımıza bu hayvanların buraya Allah için kurban edilmek üzere getirildiğini, işte Müslümanların bu hayvanları satın aldıklarını, sonra kurban günü kestiklerini anlatalım. Kurban günü de imkan çerçevesinde hayvan kesilen yerlere götürelim. Kurban yerlerine götürelim evlatlarımızı ve kurbanı canlı kanlı olarak yaşamalarını onlardan hep beraber isteyelim. Böylelikle Kur'an'ı, kurbanı hakiki anlamda bir kurban olarak yaşayalım. Tabii hepimizin malumu ama kurbanın asıl önemli olan tarafı küskünlükleri, dargınlıkları, kırgınlıkları sonlandırmak. Onun için kurbana kalbi selimle girmeye bakmak lazım. Yani kimseyle kavgası olmayan, hesabı olmayan, kitabı olmayan, kimseyle ileri geri bir takışması olmayan bir yapıda girmeye çalışmak lazım. Rabbim muvaffak etsin inşallah.
Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Evet, haftaya bugün Kurban Bayramı'nı idrak etmiş olacağız. Değerli hocam, dinleyicilerimizden şöyle sorular geliyor. Ölmüş anne babalarımız için kurban kesebilir miyiz? Özellikle Kurban Bayramı'nda. Ve eğer onlar hali hayatlarında iken kurbanla mükellef oldukları halde kesmediler ise bizim onların yerine kurban keserek bu onların sorumluluğunu üzerlerinden düşürebilir miyiz?
Şimdi kurban da diğer ibadetler gibi niyet ile yerine getirilen bir ameldir. Nasıl namaz kılarken niyet ediyoruz, ya Rabbi niyet eyledim öğle namazını kılmaya, bugünün ikindi namazını kılmaya, bugünün akşam namazının farzını kılmaya diye niyet ediyoruz. Kurban da bir ibadettir ve kurban ibadeti de ya Rabbi niyet eyledim senin için bu hayvanı kurban etmeye diye niyet edilerek yapılır. Asıl olan herkesin kendi kurbanını kendisinin kesmesidir. Ama özellikle de şehirlerde yetişmiş olan, hayvan gördüğünde korkan, eline bıçak almamış olan kimseler bu vazifeyi yapmakta zorlanıyorlar. Onlar da bir kasaba vekalet veriyorlar. Kasap da ya Rabbi senin için filan kulunun kurbanını kesmeye niyet ettim diyerek kurbanı kesiyor. Şimdi niyet etmeden bir kurbanın gerçekleşmesi eksik olmuş olur. Binaenaleyh mutlak surette onun için vekalette kurban kesenler dikkat ederseniz çok böyle niyet meselesinde hassastırlar. İşte arada 10 tane aracı vardır. Hepsi birbirine böyle adeta vekalet geçip dururlar. Oysa burada parayı yatırıp ismi yazmak vekalet verildiği anlamına geliyor. Eğer annemiz babamız da hali hayatında evladım işte al şu 10 milyonu, al şu 5 milyonu veya şuraya yatırdığım paradan benim işte siz hayatta olduğunuz sürece kurbanlarımı kesin diye öldükten sonra vasiyet etmişse bu bir vasiyet hükmüne girer. Niyet burada geçerlidir. Bu kurbanların kesilmesi gerekir. Ama böyle bir niyet yapmamış, böyle bir vasiyette bulunmamış ise bir kimse, onun geçmiş borçları adına kurban kesilmesi onun borcunu düşürür mü? Allahu alem. Fakat biz annemizin, babamızın, efendim, bir takım büyüklerimizin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhuna sevabı bağışlanmak üzere bir takım amelleri, ibadetleri icra ederiz. Nasıl Kur'an-ı Kerim okuyup, dua yaparak ölmüşlerimize sevabını bağışlıyor isek, kurban da bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de bu ibadet yerine geldiğinde bir sevap ortaya çıkar. Bu sevabı öncelikle o kurban ibadetini gerçekleşmesine sebep olan kimse alır. Ama bununla beraber o sevaba başka Müslümanları ortak edebilir. Mesela vefat eden annesinin, babasının ruhlarına sevabı hediye edilmek üzere kurban kesebilir. Bunu tek başına annesine ayrı, babasına ayrı, dedesine, nenesine ayrı, filan büyük zata ayrı olarak sevabı gönderilmek üzere ayrı ayrı kurban kesebileceği gibi bir kurbanı sevabı bunlara bağışlanmak üzere icra edebilir. Dolayısıyla sevabı umulan, yaptığımızda bir sevap elde edeceğimizi düşündüğümüz bütün ibadetleri, özellikle de mali olan ibadetleri icra edip sevaplarını tanıdıklarımıza, bildiklerimize, akrabalarımıza, yakınlarımıza sevap olarak gönderebilme imkanımız var. Kurban da mali bir ibadettir. Sadaka da böyledir. Yani bir adam bir Müslümanın ihtiyacını gidermek üzere ona 10 lira, 20 lira, 10 bin lira, 100 bin lira. Şimdi 10 lira, 20 lira deyince millet sadakayı da böyle kimsenin almayacağı para birimleri olarak görüyor. Oysa gerçek sadaka karşındakinin ihtiyacını görecek olan sadakadır. Yani adamın 100 bin liraya ihtiyacı var, 90 bin lira verirsen eksik vermiş olursun. Ha, senin o kadar imkanın vardı, senin 10 bin lira, 1000 lira imkanın vardı, amenna. Ama senin daha çoğuna imkanın olduğu halde, ya kardeşim burada tamamını verirsek olmaz türünden, böyle şeytan üfler çünkü. Yani şeytan bir yerde bir amel yapılacağı zaman ya ona tümden mani olmaya çalışır, hiç yaptırmaz, ya da eksiltmeye bakar. Yani namaz kılarsın, eğer tamamına mani olamazsa namazda aklına başka şeyleri getirir. Böylelikle namazından çalmaya çalışır. Dolayısıyla Müslüman sevap olarak kendisine geri dönüşü olan bütün ibadetleri yakınlarıyla, ölmüşleriyle paylaşabilme imkanına sahiptir. Nitekim çoluğumuz çocuğumuz için de sadaka verebiliyoruz. Yani mesela bir ihtiyaç sahibi insan gördünüz, ona işte yardımda bulundunuz. Ya Rabbi bunu benden kabul eyle, çoluğumun çocuğumun kazadan beladan korunmasına bunu vesile eyle diye dua edebiliyoruz. Dua etmeliyiz. Hatta bu vesileyle söyleyeyim, bir hanım annemizden, teyzemizden bahsediliyor. Bu kadıncağız evladının kötü bir alışkanlığı, kötü bir huyu var. Lafı da geçmiyor. Söz söylese boşuna. O kadıncağız evladının o kötü huyudan kurtulması için her gün düzenli olarak tasaddukta bulunuyor. Ya Rabbi diyor, bunu ben diyor senin fakir kullarına veriyorum. Sen de diyor benim evladımı işte bağımlılıktan kurtar ya Rabbi diyor. Mesela. Dolayısıyla kendimizdeki, etrafımızdaki, çoluğumuzda, çocuğumuzdaki maddi manevi hastalıkları. Yani bazen maddi hastalıkları görüyoruz. İşte eli kırılmış, ayağı kırılmış, beyinde tümör var, kanser var, şu var, bu var. Kıyametler kopuyor. Ne olacak? En fazla ölür yani bir insan. Bunun daha ötesi yok. Cenab-ı Allah kaldıramayacağımız şeylerle imtihan etmesin. Ama manevi hastalıkları kimse görmüyor. Yani bakıyorsunuz, yoldan çıkmış, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Efendim zulmediyor, haram yiyor, rüşvet yiyor. Bu tür manevi hastalıkları görmezden düzelir. Düzelmiyor. Düzelmesi için bu kurban da bir vesile. Yani kurban kestirerek ya Rabbi bu kurbanı senin için kesiyorum. Sen bu akan kanla beraber evladımdaki şu kötü huyları da veya bendeki şu kötü huyları da sen temizle ya Rabbi diye niyet etmek lazım.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimizden şöyle bir soru gelmiş. 1,5 aylık bir süre için bakıcı sözleşmesi yapmıştık. Fakat bu süre içine bayram da dahil olduğu için şimdi bayram dönemi adına bizden 2 kat ödeme talep ediliyor. Biz bu konuyu en başta hiç konuşmamıştık. Sırf böyle bir örf var denildiği için bu talebe uymak zorunda mıyız? Yoksa başta konuşulmadığı için bu talebi reddetme hakkımız var mı diye soruyor.
Şimdi tabii bir hizmet sözleşmesinin çerçevesini ya sözleşme akdinde yazan şartlar üzerinden tespit ederiz ya da adet, gelenek, görenek, örf üzerinden tespit. Eğer sözleşmede açık kalmış, değinilmemiş bir nokta varsa, kapalı kalan bir nokta varsa, ya mesela denilmiş ki sözleşmede efendim 1500 dolar ödeme yapılacak. Şimdi 1500 dolar dediğinde dünyada doları para cinsi olarak kullanan 5-6 tane ülke var benim bildiğim. Mesela Singapur doları mı, Kanada doları mı, Amerikan doları mı? Veya işte lira üzerinden sözleşme yapılmış. Bu Türk lirası mı, Lübnan lirası mı, Suriye lirası mı? Bunu örf üzerinden tayin ederiz. Eğer Türkiye'de yapılmışsa, hele de sınır bölgelerinden uzak bir yerde yapılmışsa, bunun Türk lirası olduğu açıktır lira geçiyorsa. Yine Türkiye'de yapılmışsa, bu dolar denilenin Amerikan cinsinden, Amerikan parası cinsinden dolar olduğu anlaşılır. Ama işte Singapur'da yapmışsan, yabancı bir adam gelmiş, dolar üzerinden anlaşmışlar. Orada Singapur doları söz konusudur. Hasılı kelam, burada şimdi kardeşimiz bir hizmet anlaşması yapmış. Bir bakım anlaşması yapmış. Bu normal mesai ile hafta sonu mesaileri arasında, çünkü ülkemizdeki mevzuata göre, adet, gelenek, göreneğe göre çalışan bir kimsenin haftada şu kadar saat çalışma mecburiyeti var. Cumartesi yarım gün, pazar gün tam gün veya ona muadil olacak şekilde hafta içerisinde 1,5 gün tatil yapma hakkı var. Eğer çalışma saatlerinin içerisine şey girerse, bayram vesaire filan girerse, resmi bayram veya dini bayramlar, yine mevzuata göre veya işte gelenek, görenek, usullere göre bugünlere tekabül eden mesailer çift olarak ücretlendirilir. Binaenaleyh burada işverene karşı ileriye sürülen bu haklar adet, gelenek, göreneğe göre doğru olarak görünen şeyler. Eğer bunların aksine bir şey ifade edilmemişse, yani sözleşmede, ki sözleşme tarafları bağlayan iki taraf için anayasa hükmünde olan belgedir. Şimdi maalesef bir takım günümüz devletleri insanların iradelerini hiçe sayıyorlar. Bu İslam'ın kabul ettiği bir şey değil. Aklı başında, herhangi bir tehdit altında, herhangi bir ikrah altında olmadan tarafların yaptığı sözleşmeler, o sözleşmelere bilinçli olarak koydukları maddeler tarafları bağlar. Ama anlaşılan böyle bir bağlayıcı bir şey zikredilmemiş. Açık kalmış bu. Binaenaleyh burada açık kalan kısım gelenek, görenek, mevzuat ile tamamlanır. Ona göre bir ödeme yapılması lazım gelir. Allahu alem.
Bir de tabii şöyle bir şey var hocam. Mesela şimdi bu önümüzdeki bayramda resmi olarak 9 gün, işte pazartesiden başlamak üzere efendim bir tatil var ama bayram günleri de 4 gün malum. Şimdi bu durumda yani hangisi baz alınacak?
Şimdi burada resmi olan tatil günleri ile idari tatil günleri birbirinden farklı. Yani resmi olan tatil günleri belli. Bunu birinin gelip uzatması, kısaltması mümkün değil. Hükümetlerin yaptığı idari tatil ilave etmek. Dolayısıyla başına veya sonuna ilave edilen 1,5 gün herhalde öyle
bir buçuk gün.
1,5 gün idari tatil olarak geçiyor. Onun da mevzuattaki yeri farklı. Dolayısıyla resmi tatil olan kısım, zaten resmi tatil herkesi bağlayıcı olan tatil. Ama idari tatil sadece devlet memurlarını veya devletin hizmetlerini bağlayan bir durumu var. Yani idari tatilde bankalar kapanmıyor. Bankalar yine çalışıyor.
Yani böyle bir sözleşmede 4 gün ancak talep edebilir değil mi?
Evet, yani gelenek, görenek, adet, usul, mevzuat ne diyorsa onu talep edebilir.
Evet, Allah razı olsun. Değerli hocam, başka bir dinleyicimiz diyor ki, biz Yozgat asıllıyız, babam ve dedelerim orada doğmuş. Ben ise orayı bilmiyorum bile. Başka bir şehirde doğdum, büyüdüm. Kendimi tanıtırken Yozgatlı değil de yaşadığım yeri şehir olarak zikretsem yalan olur mu?
Yani yalan olur mu ifadesi ağır bir ifade olur. Ama kişi doğduğu yerle değil, atalarının geldiği yerle anılıyor. Özellikle de bizim memleketimizde, özellikle de Türkiye'mizin batı kesiminde kabile, efendim aşiret vesaire filan değil de herkes efendim memleketiyle Bolulu Hasan Usta diyelim. İşte Trabzonlu Veli Efendi memleketiyle anılıyor. Memleketi de kişinin sadece doğduğu yer değil. Yani babam memurdu, 12 yer gezdi, 12 kardeşsiniz, 12'si de farklı yerlerde doğmuş. Siz 12 kardeşin hepsi farklı farklı şehirlere nispet edilerek anılmazsınız. Atanızın, dedenizin geldiği yerlerden bazen oluyor ki biri işte Diyarbakır'dan, ana babadan biri, biri işte Bosna'dan. O zaman dersin anam Diyarbakırlı, babam Bosnalı. Ama genelde kişi babasının kütüğüyle anılır. Yani bizim işte kütük dediğimiz nüfus kaydının bulunduğu, değil mi? İşte ben mesela Trabzon'un Dernek Pazarı'nın Çalışanlar Köyü'nün 75 haneli kütüğüne kayıtlıyım. İşte evlendim, hanımın nüfusunu da aldılar, getirdiler bu kütüğe kaydet. Yani şimdi hanımlara kendi soyadlarını seçme hakkını veriyor ama yine kütüğe getirip kocasının kütüğüne kaydediyor. Dolayısıyla çok da değişen bir şey yok. Yani hala öyle batıdaki mülkiyet anlayışı var. Yani adeta kadın kocanın mülkü gibi görülüyor. Oysa karı koca birbirinin ortağı, birbirinin tamamlayıcısı. Bunun için İslam dininde evlenen kadının kütüğü değişmiyor. O babasının kütüğünde kalmaya devam ediyor. Binaenaleyh nerelisin sorusunun cevabı, babanın, ataların kütüğü neresiyse orası. Ama ben Yozgat'a gitmedim. Yozgat'a gitmedinse gidersin Konya'ya yani. Çok da bir şey değişmiyor ama senin nereden geldiğin önemli. Bu niye önemli? Çünkü şehirler bizim gelenek, görenek, adet vesairemizi ifade ediyorlar. Yani senin hiç oraya gitmemiş olman, senin oralı birinin terbiyesinden geçtiğin gerçeğini değiştirmiyor. Ama eğer efendim aşiret, kabile bazlı bir tanım varsa, işte ben Dadaloğullarındanım. O zaman hangi köyden geldiğin, hangi şehirden geldiğin önemli değil. Ama Yozgat ve benzeri vilayetlerimizde şehir tabanlı bir tanıtım söz konusu olduğu için bu kardeşimiz ben aslen Yozgatlıyım ama doğma büyüme İzmitliyim diyebilir.
Evet. Değerli hocam, başka bir sorumuz şöyle. Nişanlımla aramızda nikah olmadığı için görüşmelerimizde ölçü nasıl olmalı? Ayda bir kalabalık mekanlarda üçüncü şahıs olmadan edep sınırları içerisinde görüşme olabilir mi?
Şimdi mümkünse nişanlıyla bir iki defa görüştükten sonra bir daha görüşmemek asıl olan. Niye? Görüştükçe işler daha da sarpa sarıyor. Lüzumsuz detaylar, teferruatlar. İnsanoğlunda böyle bir hastalık var Basri Hocam. Bilmiyorum, bende var. Yani kendinde olmayan kemal vasıflarını karşısında arıyor. Dolayısıyla kendi, hani ne derler, gayra verir terkini kendi götürür salkımı mı Basri Hocam? Veya gözündeki merdeyi görmez de başkasının hatasını, kusurunu arar. Bu birinci veya ikinci, üçüncü neyse olan nişanlılık süreçindeki görüşme muhabbeti ihdas etmek içindir. Hani bugün elektrik alma diyorlar ya, yani onu temin edip edememe meselesidir. Hakikaten insan evleneceği eşi bulduğunda yüreği hop hop atar. O sıradan bir görüşme, sıradan bir buluşma değildir. Binaenaleyh birinci, ikinci görüşme bayağı lüzum eder. Üçüncü, dördüncü de olur. Ama onun haricinde daha ne var ne yok modunda. Ya siz ayrıldınız mı, niye nişanlısınız, görüşmüyorsunuz türünden baskıların neticesinde böyle görüşmeye çalışmak, etmek, bunların pek doğru olduğu kanaatinde değilim. Şimdi kardeşimiz bir başka soruyu da sorarken demiş ki, kalabalığın içerisinde üçüncü şahıslar olmadan. Kalabalık olup da üçüncü şahısların olmaması nasıl oluyor? Yani televizyonu mu açıyorlar da kalabalık yapıyorlar?
Yok, mesela bir parkta oturabilir.
Tamam, bir parkta oturdu mu üçüncü şahıslar değil, 22'ye kadar bütün şahıslar orada. Yani üçüncü şahsın olmaması, tenhada kimsenin görmediği kapalı bir alanda töhmetin söz konusu olabileceği, bunlar bu odada ne yapıyorlar? Kapıyı kilitlemişler, içeride ne yapıyorlar?
Yani genelde şöyle anlaşılıyor, üçüncü şahıs, yani üç kişi beraber oturuyor.
Yok, o demek değil. Kalabalıkta olması, yani insanların gözünün önünde olması. Bunlar ne yapıyorlar diye iftira atılabilecek bir durumun söz konusu olmaması demek. Yoksa illa tanıdığın birileriyle oturacaksın, zaten tanıdığı biriyle de insan rahat rahat konuşamaz. Ama burada tabii onları uzaktan da olsa gören, eden birilerinin olması önemli bir teferruat. Buna dikkat etmek lazım. Şunu da unutmamak lazım. Yani nişanlılık süreci bir evlilik süreci değil. Tarafların birbirlerini asgari düzeyde tanımaları süreci. Bak, asgari düzeyi de üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü 30 sene, 40 sene evli kalıyor, 60 sene insan evli kalıyor da birbirini tanıyamıyor. Bir de tanıdıkça da beklentiler farklılaşıyor. Halbuki insan evliliği kendisi için yapmalı. Bununla ne demek istiyorum? Evleniniz, dininizi tamamlayınız. Yani kendi dinini tamamlamak için evlenmeli. Karşıdakini adam etmek için evlenmemeli. Bu evliliklerdeki en büyük problem. Evleniyorsun, kadın adamı adam etmeye çalışıyor, adam kadını kadın etmeye çalışıyor. Kimse ben nasıl olmalıyım? Ben şimdi yarım Müslümandım. Evlenmeden önce yarım Müslümandım. Evlendikten sonra tam Müslüman olacağım. O kendi adıma tamamlamayı nasıl yaparım? Bunun düşüncesi içerisinde olması lazım insanın. Yani evlilikte taraflar kendilerini cennete koyacak şeylerin peşinde koşmaları lazım. Karşı tarafı, eşini cennete koymak için çabalamamalı. Bununla neyi kastediyorum? Ya eşin kusurlu olabilir, eksik olabilir, efendim şöyle bir takım yanlışları olabilir, şudur budur. Evlilik müessesesi öğretmenlik, dadılık, mürebbiyelik müessesesi değildir. Ben onu adam ederim. Ben onu bak nasıl yola getiririm. Evlenelim, ben ona usul, kaide, kural öğretirim. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar aile bütünlüğünü bozan şeyler. Onun için evlendim ben nasıl adam olurum, nasıl kadın olurum, onun derdine düşmeli insan. Ve Allah'ın kendine lütfettiği eşi de veli nimet olarak görmeli. Veli nimet ne demek? Müşteri daima haklıdır. Müşteri veli nimettir. Ya ben bakıyorum şimdi. Ya kızlar ayrı, erkekler ayrı. Evlenmek için can atıyorlar, ölüyorlar. Evlendikten sonra da eşlerini yok etmek için can atıyorlar. Çok saçmalık bir şey. Dolayısıyla yani nişanlılık sürecinde ben daha iyi tanıyayım. Tanıdıkça daha uçuruma doğru gidiyoruz. İnsan kendini tanımalı. Başkasını tanımaya çalışmanın bir alemi yok. Onun için deniyor ki men arafe nefsehu Fakat arafa rabbahu. Kendini tanıyan Rabbini tanımıştır. Rabbi ile arasını düzelten kainattaki herkes de arasını düzeltir. Rabbi ile arasını düzelten Yunus gibi börtü böcekle, gülle, çiçekle de konuşmaya başlar. Ama sen Cenab-ı Allah'la aranı düzeltmeden ne yapsan boş. Boşa kürek sallamış olursun. Çok tanıdın. Öyle herkes eşini tanıyarak evleniyor. Üç gün sonra boşanıyorlar. Hani siz 6 senedir birbirinizi tanıyordunuz? Fazla tanımanın zararları. Onun için fazla tanımaya gerek yok. Bırak biraz sırlı tarafı, biraz esrarengiz tarafı olsun. Evlilik müessesesi insanın kendini tanıması müessesesidir. Ama şeytan nerede bir İslami yapı görürse oraya musallat olmaya çalışır. Allah muhafaza etsin. Ondan dolayı da dua etmek lazım. Cenab-ı Allah bizi eşlerimize hayırlı eylesin. Eşlerimizi de bize hayırlı eylesin.
Amin.
Ama tutup da eşini düzeltmeye çalışmak. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisini hatırlamak lazım bu sadette. Kadın diyor erkeğin eye kemiğinden yaratılmıştır. Evlilik hayatını sürdürmek istiyorsan erisiyle büyürüsüyle devam edeceksin. Düzeltmeye kalkarsan o eye kemiğini kırarsın. Demek ki düzeltme bizim işimiz değil. Biz düzeltmeye kalktıkça, şimdi ben bazen kulak misafir oluyorum, bazen gençler dert yanıyorlar. İşte şöyle böyle düzeltme olmadı, 40 senedir yapamadım edemedim. Yahu yaptım ettim dediğin anda boşanacaksınız. Yani ben eşimi düzelttim diyen insanın cümlesinin arkasında bunlar boşanmışlar anlaşılıyor. Onun için düzeltmeden eksiğiyle, gediğiyle, hastalığıyla, ayıbıyla taraflar birbirlerine razı olduklarında evlilik hayatı devam eder. Böyle kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimseyi de yalancı selfilerle, efendim, sosyal medya araçlarında paylaşılan yalancı fotoğraflarla aldatmasın. Şimdi bir kardeşimiz vardı medresede okurken, hele bir Arapça gülsene derdi. Gülmenin Arapçası, Türkçesi yok. Şimdi fotoğrafta öyle peynir dedikler dedi diye millet mutlu olmuyor. Bu mübarek fotoğrafta göründüğü gibi durmuyor Basri Hocam. Allah hakikaten kendi rızasına nail olabilen kullarından eylesin.
Amin, amin.
Cenab-ı Allah diyor ki, وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. Biz eşini onun için ıslah ettik diyor, düzelttik diyor. Düzeltme işi Cenab-ı Allah'a ait. Allah'a müracaat et. İşte Arafa günü geliyor. Bir hafta sonra, bir haftadan bir gün eksik. Dua et ya Rabbi, beni hayırlı eyle, eşimi de bana hayırlı eyle de Cenab-ı Allah muhabbeti daim eylesin. Yok öyle ben nişanlılıkta 86 defa bir araya gelir görüşme yaparsam, soracağım şu 6250 soru var, onları sorarsam bu iş, yok öyle bir şey. Allah hepimizi iyi
yapsın. Ne kadar az soru o kadar iyi.
Ne kadar az tanıma o kadar çok mutluluk hocam.
Evet, Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.